Anna Karenina, Tolstoy, 7. kaset 1. yüz, sayfa 322. Matryonovna ortaya koyduğu ilkeler Dolly'e çok daha kolay görünüyordu. Yaşlı hizmetçi, Bielopaka'ya da daha fazla ot ve su vermek gerek diyordu. Aşçı kadın da çamaşırcının ineğine yağlı su götürmesin. Dolly'e göre daha anlaşılırdı bu. Oysa unlu ve bitkisel yiyecekler konusundaki gelişmeler ona kuşkulu ve ne yediği belirsiz görünüyordu. Zaten şu anda bütün istediği konuşmayı Kitty'ye getirmekti. 10. Dolly kısa bir sessizlikten sonra, "Kitty bana yalnız kalmaya ve dinlenmeye can attığını yazıyor," dedi. "Sağlığı nasıl, daha iyi mi?" diye sordu Levin heyecanla. Tanrı'nın yardımıyla tümüyle iyileşti. Hem onda göğüs hastalığı olduğuna hiç inanmamıştım ben. "Buna çok sevindim," dedi Levin. Bu sözleri söylerken Dolly onun yüzünde dokunaklı, acımaya benzer bir anlam gördüğünü sandı. Levin susup Dolly'e baktı. "Söyleyin bakalım Konstantin Dimitriç," dedi Darya Alexandrovna. "Neden Kitty'ye bu kadar kızıyorsunuz?" Dolly alaylı alaylı gülümsüyordu. "Ben mi? Ona hiç kızmıyorum ki." "Evet, kızıyorsunuz. Eğer kızmadıysanız Moskova'ya son gelişinizde neden bize ya da Şerbatskilere uğramadınız?" Levin saçlarını dibine kadar kızararak "Darya Alexandrovna," dedi. "Böylesine iyi biri olan sizin bunu anlamamanıza şaşıyorum. Bana nasıl acımazsınız bildiğiniz halde?" "Ne? Neyi biliyorum?" "Benim evlenme önerisinde bulunduğumu ve reddedildiğimi biliyorsunuz," dedi Levin. Bir saniye önce Kitty'ye duyduğu bütün sevginin yok olduğunu, onun yerine eskiden uğradığı hakaretin neden olduğu öfkeyi yeniden hissettiğini seziyordu. "Bunu bildiğimi nereden çıkarıyorsunuz?" "Çünkü herkes biliyor." "Hayır, yanılıyorsunuz. Bunu bilmiyordum ben. Yine de kuşkulanıyordum." "Neyse, şimdi iyice öğrendiniz. Yalnızca Kitty'nin çok üzüldüğünü ve yanında bunun anımsatılmasına izin vermediğini biliyordum. Eğer bana bu konuda bir şey söylememişse başkasına da kesinlikle söylememiştir. Ama söyler misiniz, aranızda neler oldu böyle?" "Size daha önce söyledim." "Olsun, ama bu olay ne zaman geçti?" "Evinize son gelişimdi." "Ne düşündüğümü bilmek ister misiniz? Ona çok acıyorum." "Evet, çok. Siz de gururunuz yüzünden acı çekiyorsunuz." "Belki ama..." Dolly, Levin'in sözünü keserek konuşmasını sürdürdü. "Oysa o zavallı çocuk gerçekten acınacak durumda. Şimdi her şeyi anlıyorum." "Gitmeliyim, özür dilerim Darya Alexandrovna," dedi Levin kalkarak. "Hoşça kalın." "Hayır, durun," dedi kolundan çekerek. "Bekleyin, oturun." "Rica ederim, evet, size yalvarıyorum, artık bundan söz etmeyelim," dedi Levin otururken. İçinin sonsuza dek gömülü sandığı yeni bir umutla dolduğunu hissediyordu. Darya Alexandrovna'nın gözleri doldu. "Eğer sizi sevmeseydim," diye başladı. "Eğer sizi tanıdığım gibi tanımamış olsaydım..." Levin'in öldü sandığı duygu gittikçe canlanıyor, belirginleşiyor ve tüm yüreğini kaplıyordu. "Evet, şimdi her şeyi anlıyorum," diye sürdürdü Dolly. "Bundan bir anlam çıkaramazsınız. Seçiminizde özgür olan siz erkekler kimi sevdiğinizi açıkça bilebilirsiniz. Ama bir genç kız beklemek zorundadır. Ona zorla kabul ettirilen bir çekingenlikle erkekleri uzaktan görür ve her şeye inanmak zorunda kalır. Kendi duygularını kendi kendine açıklayabilir mi?" "İçinden gelmezse açıklayamaz. İçinden gelse bile, düşünün, siz erkekler bir genç kızı gözünüze kestirince ne yaparsınız? Evine sık sık gider, ona yaklaşmaya çalışır, kendinizi yoklarsınız. Onu sevdiğinizden emin olmak istersiniz. Daha sonra kararınızı verince de istersiniz." "Hayır, bu tümüyle doğru değil. Aşkınız olgunlaştığı ve iki tarafta aranızda seçiminizi yaptığı zaman evlenme önerisinde bulunduğunuz da gerçektir. Ondan seçim yapması istenir ama bu konuda olanaklar tanınmaz. Ondan yapabildiği tek şey evet ya da hayır demektir." "Evet, benimle Vronsky arasında yapılan seçim," diye düşündü Levin. Ruhunda öldü sandığı ama şu anda canlanan duygu yüreğini burarak ikinci kez ölüyormuş gibi geldi. "Darya Alexandrovna," dedi. "Bu şekilde bir giysi ya da önemsiz başka bir şey seçilir. Aşk seçilmez. Ayrıca da seçim yapıldı, o kazandı. Yeniden yapılamaz." "Ah şu gurur, gurur," dedi Darya Alexandrovna. Yalnızca kadınların anladığı bir başka duyguyla karşılaştırılınca düşük bulduğu bu duygu yüzünden Levin'i küçümsermiş gibi söylemişti bunu. "Kitty'ye evlenme önerisinde bulunduğunuz zaman o bir insanın size nasıl yanıt vereceğini bilemediği bir durumdaydı. Vronsky ile sizin aranızda kararsızdı. Üstelik onu her gün görüyordu. Oysa siz epeydir gelmiyordunuz. Daha yaşlı olsaydı, örneğin onun yerine ben olsaydım, hiç düşünmezdim. Vronsky'den hiç hoşlanmadım. İşte bu yüzden bu iş böyle sonuçlanmıştır." Levin'in kulaklarında hala Kitty'nin "Hayır, olamaz" diyen sesi çınlıyordu. "Darya Alexandrovna," dedi anlamsız bir sesle. Gösterdiğiniz güven çok duygulandırdı beni. Ama yanıldığınızı sanıyorum. Haklı mı haksız mı olduğumu bilmiyorum. Ama böylesine küçümsediğiniz bu gurur, bundan böyle bana, Katerina Alexandrovna konusunda herhangi bir umut beslememi kesinlikle olanaksızlaştırıyor. Size bir tek şey söyleyeceğim. Şunu aklınızdan çıkarmayın ki, çocuklarım kadar sevdiğim bir kız kardeşten söz ediyorum size. Yalnız onun sizi sevdiğini söyleyebilirim. Şunu da belirteyim. O anda önerinizi geri çevirmesinin hiçbir anlamı yoktur. Sizi anlamıyorum, dedi Levin birden kalkarak. Beni ne kadar üzdüğünü bir bilseniz. Bu sanki çocuklarınızdan birini yitirmişsiniz de size gelip öyle güzel, öyle iyiydi ki yaşamış olsaydı sevinirdiniz denmesi gibi bir şey. Ama ne yazık ki öldü o. Öldü. Ne kadar tuhafsınız, dedi Darya Alexandrovna. Levin'in heyecanı karşısında acıyla gülümsedi. Evet, şimdi daha iyi anlıyorum, diye ekledi düşünceli düşünceli. Demek ki buradayken onu görmeye gelmeyeceksiniz, öyle mi? Hayır. Katerina Alexandrovna'dan kaçacak değilim elbet ama elimden geldiğince varlığımın onu rahatsız etmemesine çalışacağım. Gerçekten de çok gülünçsünüz, dedi Darya Alexandrovna ona sevgiyle bakarak. Neyse, birbirimize hiçbir şey söylemediğimizi varsayalım. Ne istiyorsun Tanya, diye sordu içeri giren küçük kıza Fransızca olarak. Küreyim nerede anne, dedi çocuk Rusça olarak. Seninle Fransızca konuşuyorum ama bana öyle yanıt ver. Küçük kız Fransızca sözcüğü bulamıyordu. Annesi ona fısıldadı ve daha sonra Fransızca olarak küreğin yerini söyledi. Levin bundan hoşlanmadı. Şu anda Dolly'nin evinde her şey, hatta çocuklar bile önceki kadar övgüye değer görünmüyordu ona. Neden onlarla Fransızca konuşuyor? Doğal değil, yapmacıklık açıyor bu. Bu çocuklar anlıyor bunu. Onlara Fransızca öğretirken içtenliklerini yok ediyor, diye düşünüyordu. Daha önce Darya Alexandrovna'nın belki 20 kez buna karşı çıktığını ama çocuklarına yabancı dil öğretirken çok gerekli olan bu yöntemi kullanmak zorunda kaldığını bilmiyordu. Ama neden hemen gidiyorsunuz? Bizimle kalın. Levin çaya kadar kaldı ama neşesi kalmamıştı ve canı sıkılıyordu. Çaydan sonra hole geçti. Atların koşulması için buyruk verdi. Geri döndüğünde Darya Alexandrovna çok heyecanlıydı. Yüzü asık, gözleri yaşlıydı. Levin dışarı çıktığında bir olay günün tüm güzelliğini kaçırmış ve annelik onurunu kırmıştı. Grisha ile Tanya bir top yüzünden kavga etmişlerdi. Darya Alexandrovna çocukların odasından çığlıkları duyunca onları korkunç bir durumda bulmuştu. Tanya Grisha'nın saçlarını çekiyor, Grisha da gözü dönmüş bir biçimde ona yumruk atıyordu. Bunu görünce prensesin yüreği parçalandı. Yaşam gözüne birden kararmış göründü. Çok gurur duyduğu çocuklarının farklı olmadığını anladı. Kötü, iyi yetiştirilmemiş, kaba ve acımasızdılar. Kısaca kötü çocuklardı bunlar. Dolly öyle heyecanlıydı ki bundan başka bir şey düşünemiyor, konuşamıyordu. Üzüntüsünü Levin'e açmadan edemedi. Levin onun üzüldüğünü görünce bu olayın özellikle kötü duyguları ortaya çıkarmadığını, bütün çocukların birbirleriyle kavga ettiklerini söyleyerek Dolly'yi avutmaya çalıştı. Ama içinden başka şey düşünüyordu. Hayır, ben çocuklarıma yalan söylemeyeceğim. Onlarla Fransızca konuşmayacağım, diyordu kendi kendine. Bu yüzden de bu çocuklardan farklı olacaklar. Çocukları şımartmamalı. Ancak kişiliklerini bozmamak da önemli. Evet, benim çocuklarım sevimli olacak. Bunlara benzemeyecek. Bu düşüncelerden sonra Darya Alexandrovna'dan izin alarak gitti. Dolly onu alıkoymaya çalışmadı. 11. Temmuz ortalarına doğru Levin Pokrovskaya'ya 20 vers uzaktaki kız kardeşinin çiftliğinin kahyasının geldiğini gördü. Kahya işlerin gidişi ve ot biçme konusundaki raporunu getiriyordu. Bu arazinin temel gelirini eskiden köylülerin desyatin başına 20 ruble verdikleri çayırlar oluşturuyordu. Levin bu toprakların yönetimini eline aldığı zaman çayırları incelemiş ve daha fazla ettiğini anlamış, o zaman çiftliğin kirasını desyatin başına 25 rubleye çıkarmıştı. Köylüler bu koşullarda kiralamaktan vazgeçmişler ve öteki kiracıların da vazgeçmelerini sağlamışlardı. Levin oraya gitmek zorunda kaldı ve çayırların ikiye bölünmesi için buyruk verdi. Bir bölümünü tutulacak işçiler biçecekti, öteki bölüm için ücret olarak alınacak ürünün belli bir bölümü işçilere verilecekti. Köylüler ne pahasına olursa olsun buna engel olmaya çalışmışlardı. Ama üzerinde fazla durulmadı. Daha ilk yıl çayırların geliri neredeyse iki kat artmıştı. Sonraki yıllarda köylüler yine karşı çıktılar ama biçme işi yine de Levin'in karar verdiği şekilde yapıldı. O yıl köylüler ürünün üçte biri kendilerine kalması koşuluyla bütün işi yapmayı kabul etmişlerdi. Kahya bütün işin bittiğini ve yağmur yağacağı korkusuyla büroda çalışan çocuğun yanında pay dağıtma işinin yapıldığını bildirmeye geliyordu. Sonuçta efendilerinin 11 yığını olmuştu. Levin ana çayırdan ne kadar ot çıktığını sorunca onun kaçamak yanıtlar vermesinden, ayrıca da efendiden izin almadan otun aceleyle dağıtılmasından ve köylünün ses tonundan kuşkulanmış, bu dağıtım işinde bir hile olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine durumu görmek üzere oraya gitmeye karar verdi. Yemek zamanı köye vardı. Atı ağabeyinin dadısının kocası olan yaşlı bir dostuna bırakarak ot hasadı konusunda ayrıntılar öğrenmek için kovanların yanında duran yaşlı adamın yanına gitti. Adamcağız Parmeniç adında, güzel görünüşlü, geveze bir yaşlıydı. Levin'i sevinçle karşıladı. Bütün servetini gösterdi. Arılar ve bu yılki ürün konusunda uzun uzun konuştu. Ama Levin ot konusuna değinince sözü fazla uzatmadı ve yanıt verirken zorlandı. Bu davranışı Levin'i daha çok kuşkulandırdı. O zaman tarlaya gidip yığınları inceledi. Yığınların her biri 50 araba dolusu görünmüyordu. Köylülerin oyununu ortaya çıkarmak için Levin, ölçü olarak kullanılan arabaları getirmelerini ve hangara bir yığın otu taşımalarını buyurdu. Yığın ancak 32 araba geldi. Kahya'nın otların çok kabarık olduğunu, arabaya iyi yerleştirilmediğini ve her şeyin namusluca yapıldığını söyleyip yemin etmesi üzerine, Levin, otların buyruğunun beklenmeden dağıtıldığını, yığınları 50 araba olarak kabul etmediğini söyledi. Uzun tartışmalardan sonra köylülerin kendileri için 50'şer arabalık 11 yığını alıkoymaları, efendi içinse yeniden bölüşme yapılması kararlaştırıldı. Bu tartışma öğleye dek sürdü. Tüm ot paylaşılınca Levin işin sonunu bir görevliye bırakarak bir sarı salkım dalıyla işaretlenmiş küçük bir ot yığının üzerine oturup canlı ve yaşam dolu çayıra hayran hayran seyretti. Önündeki dere bir kavis çiziyordu. Küçük su birikintisinin ötesinde alacalı bulacalı bir grup kadın çene çalıyor ve neşeli kahkahalar atıyordu. Otları alt üst ederek ilerliyorlar ve güzel, açık yeşil dalgalı izler bırakıyorlardı. Solda önceden biçilmiş çayırda bir araba dizisi gürültü çıkararak geliyordu. Uzun dirgenlerin kaldırdığı demetler az sonra iyice dolmuş arabaları yüklenmek üzere yerden kalkıyor, çevreye yayılan kokulu ot atların sağrılarının üstüne düşüyordu. Ot biçmek için ne güzel bir hava, kuru ot çok güzel olacak dedi yaşlı bir köylü Levin'in yanına oturarak. Kuru ot değil de çay sanki, yem gibi sert diye ekledi yükselen yığınları göstererek. Yemekten beri yarısı kaldırıldı. Arabanın önünde ayakta durup dizginleri sallayarak yanlarından geçen bir delikanlıya sonuncusu mu bu diye bağırdı. Bu sonuncu baba dedi delikanlı atı tutarak. Sonra gülümseyerek çok genç, neşeli, arabada oturan genç bir kadına dönüp yoluna devam etti. ''Bu senin oğlun mu?'' diye sordu Levin. ''Evet, benim küçük oğlan.'' dedi yaşlı adam sevgiyle gülümseyerek. ''Ne yiğit delikanlı, iyi bir çocuğa benziyor, evli mi?'' ''Evet, Aziz Filip gününde 3 yıl olacak.'' ''Çocukları var mı?'' ''Çocuklar mı?'' ''Tam 1 yıl, bir şey anlamadı, sonra alay ettiler, ne ot ya, tıpkı çay gibi.'' dedi, konuyu açıkça değiştirmek istediği belliydi. Levin, Ivan Paramenov ve karısına daha dikkatle baktı. Oradan biraz ötede bir yığın yapıyorlardı. Kendisi arabanın içinde ayakta durmuş, karısının önce eliyle sonra dirgenle verdiği kocaman ot yığınlarını yakalıyor, bastırmak için ayağıyla çiğniyordu. Neşeli ve çevik köylü kadın ustaca çalışıyordu. Koca ot yığını bir anda dirgene gelmiyordu. Genç kadın önce onu bastırıyor, daha sonra canlı ve çevik bir hareketle dirgene alıyor, bütün bedeninden destek alıp göğsüne kadar kaldırıyor, kırmızı bir kemerle tutturulmuş beyaz gömleğiyle örtülü iyi göğüslerini ileri doğru çıkarıyor ve otu yukarıdan arabaya atıyordu. Ivan, demeti hemen yakalıyor, görünüşe göre karısını fazla yormamaya çalışarak kollarını iyice açıp arabaya yığıyordu. Genç kadın son demeti atınca boynuna kaçan tozları silkeledi, beyaz alnına bağlı kırmızı eşarbı düzeltti ve yükü tutan ipi bağlamak için arabanın altına girdi. Ivan, ipleri nasıl bağlayacağını öğretiyordu ona. Karısının söylediği bir söz üzerine bir kahkaha salıverdi. Yüzlerindeki anlam yeni doğmuş güçlü ve taze bir aşkı belirtiyordu. 12. Araba dolusu ot bağlandı. Ivan yere atlayıp bakımlı sağlam atını dizginlerinden tuttu. Kadın tırmığı arabanın üstüne attı, sert adımlarla kollarını sallayarak köylü kadınların yanına gitti. Ivan yola çıktı, öteki arabaların peşine takıldı. Tırmıkları omuzlarında parlak renkli giysiler giymiş kadınlar arkadan yürüyorlardı. Neşeli kahkahaları, tiz çığlıkları duyuluyordu. İçlerinden biri kalın, kaba sesiyle bir şarkıya başladı. Bazıları kalın, yumuşak ya da güçlü, çeşitli sesler nakaratı söyledi. Şarkı söyleyen kadınlar Levin'e yaklaşıyorlardı. Levin, gürültülü bir bulutun neşeyle üzerine doğru yürüdüğünü sanıyordu. Bulut yaklaştıkça onu, üzerine yattığı ot yığınını, öteki yığınları ve öteki arabaları sarıyordu. Kısacası uzaktaki arabalarıyla bütün çayır, bu çığlıklı, ıslıklı seslerin eşlik ettiği, bu neşe saçan vahşi şarkının sesiyle hareket ediyor, kımıldıyordu. Bu sağlıklı neşeye imreniyordu Levin. Bu neşe gösterisine katılmak isterdi ama yalnızca uzanıyor, bakıyor ve dinliyordu. Köylüler görünmez olup sesler kesilince birden acı acı yalnızlığını, işsizliğini ve topluma karşı düşmanlığını anımsadı. Bu köylülerden bazıları, hatta ot konusunda onunla en çok tartışanlar, azarladıkları ya da kendisini aldatmak isteyenler, ona karşı hiçbir hınç duymadan, gerçekten de ona kızmadan neşeyle selamlıyorlardı onu. Ona haksızlık yapmaya kalkıştıkları için hiç pişmanlık duymuyor, bunu anımsamıyorlardı bile. Bu olaylar ortaklaşa yapılan çetin çalışmanın içinde yok olup gitmişti. Onları yaratan Tanrı, gereksinim duydukları gücü de vermişti onlara. Bu yaşamı ve gücü ödül gibi gördükleri çalışmaya adamışlardı. Daha sonra çalışmalarının ürünü ne olacak, kime gidecekti? Bunlar üzerinde bile durmadıkları ikinci derecede önemsiz şeylerdi. Levin sık sık bu yaşama hayranlık duymuş, o zaman da bu insanlara imrenmişti. Ama o gün ilk kez büyük bir olasılıkla Ivan Parmenov'la genç karısının davranışının etkisiyle kendisine çekilmezmiş gibi görünen bu aylak, bencilce ve yapay yaşayışı ortaklaşa çalışmanın saf ve soylu güzelliğiyle değiştirmenin yalnızca kendi elinde olduğunu açıkça anladı. Yanında oturan yaşlı adam çoktan gitmiş, köylüler dağılmışlardı. Komşu köyden olanlar evlerine dönmüş, daha uzaktan gelenler çayırda yemek yemek ve yatmak üzere toplanmışlardı. Bu insanların göremediği Levin, ot yığının üzerinde yatıyor, çevreyi seyrediyor ve düşünüyordu. Çayırda yerleşen köylüler, o kısa yaz gecesinde çok az uyudular. Önce yemekte genel neşeli konuşmalar yaptılar, kahkaha attılar, sonra yine şarkı söyleyip gülüştüler. Bütün bu uzun iş günü neşeden başka bir iz bırakmamıştı onlarda. Şafak sökmeden az önce her şey sessizleşti, yalnız bataklıkta durmadan vıraklayan kurbağaların ve sabah sesinde çayırda kişneyen atların sesinden başka ses duyulmadı. Levin uyandı, yatmış olduğu ot yığınından kalktı, yıldızlara bakınca gecenin sona erdiğini anladı. Peki ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım diye düşündü. Bu kısa gecede düşündüğü ve hissettiği şeyleri belirgin biçimde dile getirmeye çalışıyordu. Ona göre bütün düşünceleri üç noktada toplanıyordu. Öncelikle eski yaşamından, artık zararı dokunan eğitiminden vazgeçmesi gerekiyordu. Bu özveri zaten ona kolay ve basit görünüyor ve bunu hiç üzülmüyordu. Kafasını kurcalayan öteki düşünce ve tasarılar gelecekteki yaşantısıyla ilgiliydi. Bu yaşantının ne kadar saf, sade ve adaletli olması gerektiğini hissediyordu. Yaşamında eksikliğini çok hissettiği bu huzura ve saygınlığa böyle ulaşacağına inanıyordu. Kafasında çalkalanan üçüncü grup düşünceler bu sorunun özünü oluşturuyordu. Eski ve yeni yaşam arasındaki geçişi nasıl yapacaktı? Bu konuda aklına belirli bir yanıt gelmiyordu hiç. Bir aile kurması, çalışması ve çalışma gereksinimi duyması gerektiğini düşünüyordu. Ama o zaman Pekrovskoye'de ayrılması gerekmez miydi? Bir köylü kadınla evlenmek, bütün bunları nasıl gerçekleştirmeli? Aynı kararsızlık şaşkına çeviriyordu onu. Bütün gece uyumadım, düşüncelerim bu yüzden belirgin değil, bunu daha ileride düşünürüm. Tek bir şey kesin, o da bu gece yazgımla ilgili kararı verdiğim. Aile yaşamı üzerinde kurduğum bütün eski düşler çılgınlıkmış yalnızca. Her şey daha basit ve kuşkusuz daha iyi diye sonuca vardı. Gökyüzünün ortasında, tepesinde asılı duran ve garip bir sedef kabuğuna benzeyen bulut kümeciklerine bakarak, bu güzel gecede her şey ne kadar da güzel, peki bu kabuk ne zaman oluştu? Az önce gökyüzüne baktığımda yalnızca iki beyaz leke görmüştüm. Evet, yaşamla ilgili düşüncelerim de farkında olmadan böylece değişiverdi diye düşünüyordu. Çayırlıktan çıkıp ana yola girdi ve köye doğru yürümeye başladı. Hafif bir yel esiyordu. Genellikle şafaktan önce gelen, aydınlığın karanlığa karşı kesin zaferini muştulayan, gri, insana üzüntü veren bir renge bürünmüştü doğa. Levin soğuktan titreyerek bakışları yerde hızlı hızlı yürüyordu. Vay canına, buraya doğru bir araba geliyor. Çıngırak sesi duyuyordu. Başını kaldırdı. 40 adım ötede gittiği yolda 4 atlı bir araba geliyordu karşıdan. İçinde kimlerin olacağını düşünmeden dalgın dalgın arabanın geçişine baktı. Bir köşede yaşlı bir hanım uyuyordu. Kapının yanındaysa yeni uyandığı belli olan genç bir kız oturmuştu. Kız beyaz şapkasının kurdelelerini tutuyordu. Sakin ve düşünceli yüzü, Levin'e pek yabancı gelen zarif, karmaşık iç dünyasını yansıtıyordu. Genç kız şafağın kızıl ışıklarına bakıyordu. Görüntü tam gitmek üzereyken parlak bir bakış üzerine çevrildi. Şimşek çakar gibi oldu. Levin onu tanımıştı. Yüzü şaşkınlıkla karışık bir sevinçle parladı. Yanılmıyordu. Bu gözler dünyada tekti. Yeryüzünde tek bir yaratık onun için tüm bu evreni temsil ediyor ve yaşamının tek nedenini oluşturuyordu. Evet, bu o idi. Kitty'ydi. Genç prensesin tren istasyonundan Yergoşova'ya gittiğini anladı. Dün geceki bütün coşkular, aldığı kararların tümü bir düş gibi yok oluverdi birden. Aklından bir köylü kadınla evlenme düşüncesini dehşetle kovdu. Son zamanlarda aklını durmadan kurcalayan bu sorunun gerçek çözümü yalnızca orada hızla uzaklaşan ve gelecek dönemeçte yitecek olan bu arabadaydı. Kitty kapıya bakmıyordu artık. Tekerleklerin gürültüsü kesilmişti. Levin çıngırak sesini zor duyuyordu. Köpeklerin havlaması arabanın köyden geçmekte olduğunu gösteriyordu. Tek başına her şeye yabancı, terk edilmiş olan Levin ana yolda yürüyordu. Birkaç dakika önce hayranlıkla seyrettiği, gözlerinin önüne bu geceki duygularını ve düşüncelerini canlandıran sedefli deniz kabuğunu görme umuduyla gökyüzüne baktı. Gök kubbede sedef kabuğuna benzer bir şey yoktu. Yukarılarda erişilmesi olanaksız boşlukta gizemli bir değişim olmuştu. Sedeften eser yoktu artık. Öbek öbek küçük bulutlardan oluşan bir halıyla kaplanıyordu göğün yarısı. Şu anda daha açık mavi olan gökyüzü aynı yumuşaklık ve aynı erişilmezlikle onu sorgulayan bakışlara yanıt veriyordu. Hayır diye düşündü Levin. Bu düşündüğüm sade ve hareketli yaşam ne kadar güzel olursa olsun benim yazgım değildir. Ben onu seviyorum. 13. Alexey Alexandrovich'in en yakın, en içten dostlarının dışında hiç kimse, görünüşte soğuk ve düşünceli olan bu adamın kişiliğiyle taban tabana zıt, zayıf bir yanı olduğunu bilmiyordu. Alexey Alexandrovich bir kadının ya da bir çocuğun ağlamasına dayanamazdı. Gözyaşlarını görünce altüst olur, hiçbir şey düşünemezdi. Büro şefi ve sekreteri bunu bildiklerinden iş istemeye gelenlere işlerinin bozulmasını istemiyorlarsa ne pahasına olursa olsun gözyaşlarını tutmalarını söylerlerdi. O zaman çok kızar ve sizi dinlemez diyorlardı. Gerçekten de böyle durumlarda başkalarının gözyaşlarına sinirlenir, bunu da şiddetli bir öfkeyle belli ederdi. ''Sizin için bir şey yapamam. Çıkın lütfen.'' diye bağırırdı bu yüksek memur. At yarışlarından dönerken Anna ona Vronski ile ilişkisini itiraf ettikten hemen sonra yüzünü elleriyle saklayarak hıçkırmaya başlayınca Alexey Alexandrovich bu itiraf yüzünden çok öfkelenmesine karşılık üzüldüğünü hissetmişti. Ama bu durumda duygularını açığa vurmasının uygun olmayacağını fark edip Anna'nın yüzüne bakmamaya, hiçbir hareket yapmamaya çalışmıştı. Yüzünde genç kadını çok şaşırtan kas katı bir anlam belirivermişti. Evin kapısında karısının arabadan inmesine yardım etmek, her zamanki kibar davranışıyla ondan izin istemek için büyük bir çaba harcamıştı. Daha sonra Anna'ya kararını ertesi gün bildireceğini söylerken kendisini hiçbir yükümlülük altına sokmayan birkaç sözde söylemişti. Karısının en kötü kuşkularını doğrulayan sözleri Alexey Alexandrovich'in yüreğine acımasızca saplanmıştı. Acısı Anna'ya duyduğu, onun gözyaşlarından kaynaklanan bu garip, hemen hemen fiziksel bir acıma duygusuyla daha da artmıştı. Ama arabada yalnız kalınca sevinçle karışık bir şaşkınlıkla bu acıma duygusunun son zamanlarda yüreğini parçalayan kuşkuları ve kıskançlık duygularının da birlikte alıp götürdüğünü anladı. Uzun zamandır ağrıyan dişi çekilen bir adamın duyduklarını hissediyordu. Hasta önce şiddetli bir acı duyar ve ağzından bir kafadan bile daha büyük kocaman bir şeyin çekildiğini düşünür, sonra ansızın mutluluğuna inanamayarak yaşamını zehir eden, bütün dikkatini çeken acının yok oluşunu görür, yeniden yaşayabileceğini, düşüneceğini, yani artık acısının tutsağı olmayacağını anlar. Alexey Alexandrovich de buna benzer şeyler duyuyordu. Sarsıntı sert ve acı olmuş ama bitmişti. Şu anda yalnızca karısını düşünmeden yeniden yaşayabileceğini hissediyordu. Kuşkusuz mahvolmuş, onursuz, yüreksiz, dinsiz bir kadın o. Aslında bunu hissediyor, biliyordum. Ama onu acıdığımdan kendimi aldatmaya çalışıyordum, dedi kendi kendine. Anlayışlı olduğuna içtenlikle inanıyordu. Eskiden ona çok doğal görünen ama şu anda karısının bozulmuşluğunu kanıtlayan, geçmiş yaşantısından ayrıntılar anımsıyordu yeniden. Yaşamımı onunkiyle bağlayarak bir hata yaptım, diye düşünüyordu. Ancak bu hatada benim hiç suçum yok. Bu yüzden üzülmem gerekmez. Tek suçlu odur. Aramızda ortak bir şey yok. Benim için artık yaşamıyor o. Şimdi Anna'nın, Alexey'in ve kendisine karşı tüm duyguları değişen oğlunun başına neler geleceği ilgilendirmiyordu onu. Bundan böyle bir tek şey ilgilendiriyordu. Düşerken Anna'nın üzerine sıçrattığı şu çamuru temizlemek amacıyla kendisi için en iyi, en uygun, elverişli biçimde bütün bunların olması için de en dürüst bir biçimde ne yapacağı ve daha sonra çalışkan, namuslu ve yararlı yaşamına yeniden nasıl başlayacağı sorunu. Aşağılık bir kadının kurbanı olmayı kabul edemem. Benim için önemli olan onun beni düşürdüğü bu güç durumdan kurtulmanın bir yolunu bulmaktır. Bu yolu bulacağım, dedi suratını iyice asarak. Böyle bir durumda kalan ne ilk ne de son insan değilim ben. Birliğinde yeniden canlanan güzel Helen temsilindeki Menelaos'un mutsuzluğu gibi tarihsel örnekler üzerinde durmadan, bugünün yüksek sosyetesinde kocalarını aldatan pek çok kadın sadakatsizliğini düşünüyordu Alexei Alexandrovich. Daryalov, Poltovski, Prens Karibanov, Kont Praskodin, Dram, evet şu iyi yürekli, çok dürüst, çok zeki Dram bile, Semyonov, Chagin, Sigonin'in, tüm bu isimler aklına geliyordu. Aslında bu insanlar için gülünç şeyler söylerler. Ama ben kendi adıma onlarla alay etmeyi düşünemem bile. Üstelik onlara hep yürekten acımışımdır. Alexei Alexandrovich'in beynini kemiren böyle düşüncelerdi. Ancak içten değildi bunlar. O zamana kadar aldatılan kocaların mutsuzluklarına acımamıştı hiç. Sık sık kocalarına ihanet eden kadınları gördükçe kendine daha çok değer veriyordu. Kimsenin kaçamayacağı bir felaket bu diye sürdürüyordu. Sıra bana geldi. Yapacağım en iyi şey, olabildiğince en iyi koşullarda duruma karşı koymak için hazırlanmaktır. Sonra bu duruma düşen bir erkek için çeşitli davranış biçimlerini gözden geçirdi. Daryalov düello etti. Gençliğinde düello, Alexei Alexandrovich'in aklını özellikle çok kurcalamıştı. Çünkü çok korkak yaratılışlıydı ve bunu biliyordu. Üzerine çevrilmiş bir tabanca namlusunu korkuya kapılmadan düşünemiyordu bile. Yaşamında silah kullanmayı hiç düşünmemişti. Bu korku baştan beri onu sık sık düelloyu düşünmeye ve yaşamını ortaya koymak zorunda kalacağı durumları düşünmeye itmişti. Başarıyı tanıdıktan ve yüksek bir yer edindiğinden beri bu duyguyu unutmuştu. Ama Alexei Alexandrovich de kendi korkaklığından korkma alışkanlığı öylesine güçlüydü ki içinden hiçbir zaman dövüşemeyeceğine inansa bile bir olasılık üzerinde durarak düello sorununu her yönüyle inceleyip uzun uzun düşündü. Doğru, toplumumuz henüz o kadar yabani ki düelloyu onaylayacak insanlar bulunur yine. Bunların içinde düşüncesine çok önem verdiği birkaç kişiyi sayabilirdi Alexei. İngiltere'de böyle değil. Öte yandan ne olacaktır? Diyelim ki ona bir kurşun sıktım diye sürdürüyordu Alexei Alexandrovich. Kendi kendine kanıtlar göstererek düelloya davet ettikten sonraki geceyi gözlerinin önünde canlandırıyordu. Üzerine çevrilmiş tabancayı görür gibi oldu ve dövüşemeyeceğini anlayarak ürperdi. Onu düelloya davet ettiğimi varsayalım. Tabancayı nasıl kullanacağımı öğrettiklerini, tetiğe bastığımı varsayalım, dedi gözlerini yumarak. Varsayalım ki onu öldürüyorum. Alexei Alexandrovich aklına gelen aptalca düşünceleri kovmak için başını salladı. Karım ve oğlumla olan ilişkilerimi düzene koymak için bu adamı öldürmekle elime ne geçecek? Hem onlara nasıl davranmam gerektiğine de karar vermek zorundayım daha sonra. Ama ya daha çok olası bir olay gerçekleşir de ölür ya da yaralanırsam? Suçsuz olan benim. Başıma böyle bir felaketin gelmesi daha mantıksız olmaz mı? Dahası da var. Benim düelloya davet etmem çok namussuz bir davranış olurdu. Arkadaşlarımın benim dövüşmeme izin vermeyeceklerini, Rusya için gerekli bir devlet adamının yaşamını tehlikeye atmasını kabul etmeyeceklerini bilmiyor muyum sanki? Peki o zaman ne olacak? Şunlar olacak. Bunun bir sonuç getireceğini bildiğim halde bu kışkırtmayla kendime yürekli bir adam görüntüsü vermiş olacağım. Bu da başkalarını ve kendimi aldatmayı amaçladığımdan içtenlikten yoksun ve namussuzca bir davranış olurdu. Bu yüzden düello etmem olanaksız. Ayrıca da kimse benden bunu beklemez. Benim amacım bir engel çıkmadan mesleğimi sürdürmek için gerekli olan ünümü korumak olmalıdır. Eskiden Alexei Alexandrovich'e göre büyük bir önem taşıyan devlet hizmeti bu durumda çok daha büyük bir önem kazanıyordu. Böylece Alexei Alexandrovich düello olasılığını enine boyuna düşünüp ortadan kaldırdıktan sonra kötü serüvenleri aklına gelen bazı kocaların başvurduğu boşanma yolunu düşündü. Bu yüksek sosyetede, yani kendisinin de içinde bulunduğu toplumda bilinen boşanmaları böyle çok vardı, gözden geçirince kendisinin amaçladığı sonuca gerçekten ulaşan hiçbir kocaya rastlamadı. Bütün bu durumlarda koca kendisini aldatan bu suçlu kadını bırakmış ya da başkasına satmıştı. İşlediği kusur yüzünden evliliğin hiçbir ayrıcalığından yararlanamayan kadın yeni ilişkiler kurarak kazançlı çıkmıştı. Alexei Alexandrovich suçlu kadını cezalandıran yasal boşanmaya başvurmayı olanaksız görüyordu. Yaşamının karmaşık koşulları yüzünden kadının suçluluğunu kabul etmesi için yasaların istediği utanç verici kanıtlara başvuramayacağını anlıyordu. Ait olduğu toplumun ince kurallarının ne kadar kesin olursa olsun bu kanıtları açıklamayı yasakladığını, bunları açıklamakla kamuoyunun karşısında karısından çok kendisini küçük düşüreceğini hissediyordu. Boşanma isteği olay yaratan bir dava olmaktan öteye gidemezdi. Alexei Alexandrovich'i suçlamak ve toplum içindeki yüksek durumunu sarsmak için fırsat kollayan düşmanlarına gerçek bir koz vermiş olurdu böylece. Sonuçta bu üzücü durumdan en az zararla kurtulma amacından da uzaklaşmış olurdu. Ayrıca boşanma ya da bu anlamda her türlü girişim, koca ile karısı arasında bütün bağları kopardığı gibi sadakatsiz kadını sevgilisine yaklaştırır. Oysa Alexei'nin karısına hiç ilgi göstermemesine ve küçümsemesine karşın içinden Anna ile Vronsky'nin birleşmesini kolaylaştıracak her şeyden ödü kopuyordu. Bunun düşüncesi bile onu öylesine kızdırdı ki duyduğu acı yüzünden bir çığlık attı. Kalktı, arabanın içinde yer değiştirdi. Sonra uzun süre kımıldamadı. Yüzü üzüntüden kararmıştı. Yaptığı tek hareket ince ve kemikli bacaklarını battaniye ile sarmak oldu. Doğruyu söylemek gerekirse bunu bir yana bırakırsak geriye ayrılık kalıyor. Karibanov, Praskodin ve iyi yürekli dramın kullandıkları yöntem diye sürdürdü. Sakinleşip düşüncelerini toparladı. Ama bu çözüm yolu da boşanma kadar rezalet çıkarırdı. Ayrıca da son durumda olduğu gibi Anna'yı Vronsky'nin kucağına itmiş olurdu. Hayır, bu olamaz, olamaz bu diye yüksek sesle konuştu. Battaniyesini çevirerek o ve suç ortağı kusursuz bir mutluluk duyarken yalnız benim acı çekmem olur şey değil. Durumu bilmediği zamanlar içini acımasızca kemiren kıskançlık, karısının itiraf etmesiyle ne kadar mutsuz olduğunu hissettiği anda yok olmuş, bu duygunun yerini başka bir duygu almıştı. Bu duygu yalnızca Anna'yı aşağılamak değil, onu cezalandırmak için onu acı verme isteğiydi. Alexei Karenin kendi kendine açıkça itiraf etmese bile içinden kocasının onurunu ve huzurunu kaçırdığı için Anna'nın acı çektiğini görmek istiyordu. Düello, boşanma ve ayrılma varsayımlarını yeniden inceledi. Sonra yine bir yana bıraktı. Sonunda bir tek çözüm yolu olduğuna inandı. Gerçeği herkesten gizlemek için karısını yanında alıkoyacak ve uygun görmemekle birlikte karısını cezalandırmak üzere birleşmelerini engellemek için her türlü yola başvuracaktı. Ailemizi içine düşürdüğü zor durumu inceledikten sonra hiç olmazsa dış görünüşüyle şu andaki durumun korunmasının herkesin çıkarına en uygun, kabul edilebilecek tek çare olduğunu, isteklerine boyun eğmesi yani sevgilisiyle tüm ilişkilerini kesmesi koşuluyla buna razı olduğunu söyleyeceğim ona. Bu kararı alır almaz Alexei Alexandrovich bunu daha önemli bir düşünceyle sağlamlaştırdı. Bu davranış yolunu benimserken dinin buyruklarına da uymuş olacağım. Bu kararımla suçlu kadını kovmuyor, tam tersine ona kendi kendini cezalandırma olanağı tanıyorum. Benim için ne kadar üzücü olsa da gücümün bir bölümünü kendisini kurtarmasına ve aydınlığa çıkmasına ayırıyorum. Alexei Alexandrovich içinden yanılmıyordu. Karısının üzerinde hiçbir manevi etkisi olamayacağını, ileri sürdüğü bütün bu kendini kurtarma girişimlerinin bir yalanla son bulacağını biliyordu. Bu deneyde bir kez olsun dinde bir dayanak noktası aramayı düşünmemişti. Ama şimdi kararın dinsel gereklere uyduğunu sanıyordu. Ve bu uygunluk onu hem sevindiriyor hem de rahatlatıyordu. Böylesine önemli bir konuda hiç kimsenin kendisini genel bir soğukluk ve kayıtsızlık ortamında bayrağını yükseklerde tuttuğu dinin kurallarına aykırı davranmakla suçlayamayacağını görmek ne kadar hoştu. Daha iyi düşününce bile Alexei Alexandrovich karısıyla ilişkisinin eskisi gibi olmaması için hiçbir neden göremiyordu. Ona karşı saygı gösteremezdi elbette ama karısı suçlu ve kendisine bağlı değil diye hiçbir şey yaşamını zorla alt üst edemezdi. Evet, her şeyi yatıştıran zaman geçecek ve ilişkilerimiz eskisi gibi olacak yeniden, diyordu kendi kendine. Ya da o, yaşantımın akışını bozmayacak biçimde yanımda kalacak. İsterse mutsuz olsun, olayların gereği böyle. Ama ben suçlu olmadığımdan acı çekmemeliyim. 14. Alexei Alexandrovich Petersburg'a gelirken kesin olarak kararını vermiş, karısına yazmayı düşündüğü mektubu aklında hazırlamıştı. Holde bakanlıktan gelen mektuplara ve kağıtlara bir göz attı ve tümünü çalışma odasına götürmelerini buyurdu. Atları çözsünler ve kimseyi içeri almasınlar dedi kapıcısının sorusuna. Özellikle son sözcüklere basarak keyfinin yerinde olduğunu belirtmek istiyordu. Alexei Alexandrovich çalışma odası boyunca iki kez gitti geldi ve oda hizmetçisinin az önce üzerinde mum yaktığı büyük masanın önünde durarak parmaklarını çatırdattı. Oturduğu birkaç kağıt aldı, onları masaya bıraktı, sonra dirseklerini masaya dayayıp başını hafifçe eğerek bir an düşündü, sonunda durmadan yazmaya başladı. Doğrudan karısına hitap etmiyor, Rusça'ya göre daha sıcak diye düşündüğü siz sözcüğünü kullanarak Fransızca yazıyordu. Son görüşmemizde bu konuşmayla ilgili olarak alacağım kararı size bildirmek niyetinde olduğumu açıklamıştım. İyice düşünüp taşındıktan sonra bu sözümü tutuyorum. Kararım şudur. Eski davranışlarınız nasıl olursa olsun, kutsal bir gücün bizi bağladığı bağları koparmaya hakkım olmadığını anladım. Aile, geçici heveslerle, istekle ya da eşlerden birinin hatası ile yıkılamaz. Bu yüzden yaşantımız eskisi gibi sürecek. Bu benim ve sizin ve oğlunuz için gereklidir. Pişman olduğunuza, daha da pişman olacağınıza, çok yakın gelecekte anlaşmazlığımızın nedenini köküyle söküp atarak geçmişi unutmakta bana yardım edeceğinize inanıyorum. Aksi halde sizi ve oğlunuzu nelerin beklediğini kolayca düşünebilirsiniz. Bundan sonraki görüşmemizde bütün bunları uzun uzun konuşmayı umuyorum. Zaten yaz mevsimi sona eriyor. Bu yüzden salı günü ya da daha sonra Petersburg'a dönmenizi rica ediyorum sizden. Bütün düzenlemeler yapılacaktır. Dönüşünüze özel bir önem verdiğimi size bildirmeliyim. Alexey Karenin. Not: Ekte harcamalarınız için gerek duyabileceğiniz para bulunmaktadır. Mektubunu yeniden okudu, hoşnut kaldı. Parayı düşündüğü için kendini özellikle kutluyordu. Kısacası içinde ne acımasız sözler, ne sitem, ne de bir zayıflık belirtisi vardı. Gelmesi için Anna'ya altından bir köprü kuruyordu. Mektubu katladı, üzerinden tek parça kocaman bir kağıt açacağı geçirerek düzeltti, içine parayı soktu ve hepsini zarfa yerleştirdi. Sonra her zaman lüks büro gereçlerine dokunmanın ona verdiği zevkle zili çaldı. Bu mektubu yarın köyde oturan Anna Karenina'ya götürmesi için postacıya vereceksin, dedi ayağa kalkarak. Peki ekselans, çayınızı buraya mı getireyim? Alexey Alexandrovich çayını çalışma odasına getirdi. Ağır zarf açacağıyla oynayarak önünde bir lambayla okumaya başladığı Ögübünes kitabeleriyle ilgili Fransızca bir kitabın hazır durduğu koltuğa yaklaştı. Koltuğun üstündeki duvarda yaldızda oval bir çerçeve içinde ünlü bir ressamın yaptığı Anna'nın çok güzel bir portresi asılıydı. Alexey Alexandrovich bu portreye baktı, ne düşündüğü anlaşılmayan iki göz bakışına yanıt verdi. Bu gözlerde Anna'nın her şeyi açıkladığı akşam olduğu gibi küstahlıkla karışık bir alay ifadesi gördüğünü sandı. Kadının başına taktığı ve ressamın hayranlık verecek biçimde yaptığı dantel, kara saçlar, yüzük dolu parmakları olan güzel beyaz el, bütün bunlar Alexey Alexandrovich'i çok heyecanlandırıyor, ona küstah ve alaycıymış gibi görünüyordu. Portreye bir dakika baktı, sonra öylesine ürperdi ki dudakları titredi, bakışlarını çevirdi. Hemen koltuğa oturdu, kitabını açtı. Okumaya çalıştı ama tüm çabasına karşılık kısa süre önce kendini verdiği kitabelere ilgi duyamıyordu. Satırlara bakıyor, başka şeyi düşünüyordu. Ama karısını değil de son zamanlarda işlerinde ortaya çıkan ve o zamandan beri memurluk yaşamının başlıca uğraşı olan bir güçlüğü düşünüyordu. Karenin şu anda bu güçlüğü daha iyi aydınlatacağını anlıyordu. Az önce kafasında bütün sorunu çözebilecek ve düşmanlarını küçük düşürerek onu mesleğinde ilerletecek olan, ülke için büyük bir yarar sağlayacağından kuşku duymadığı bir ana düşünce doğmuştu. Hizmetçi ona çay getirip odadan çıkar çıkmaz Alexey Alexandrovich kalkıp çalışma masasına geçti. Sevincini belirten kibar bir gülümsemeyle günlük işlerin bulunduğu çantayı önüne koyarak bir kalem aldı ve karmaşık bir işi incelemeye başladı. İşin konusu şöyleydi. Devlet memuru olarak Alexey Alexandrovich'in yapısal özelliği onu sıradan bir memur olmaktan çıkaran ve başarısında olduğu kadar hırslı, inatçı, ne yapacağını bilen, namuslu, kendine güvenen biri olmasında etken olan belirgin özelliği kırtasiyeciliğe karşı duyduğu büyük tiksintiydi. İşlerle doğrudan ilişki kurmak ve tutumlu davranmak için yazışmaları en aza indiriyordu. Oysa 2 Haziran'da toplanacak ünlü komisyonun gündeminde Zaraits eyaletindeki toprakların sulanması sorunu vardı. Bu sorun Alexey Alexandrovich'in yetkisinin içine giriyor ve harcamaların gereksizliğini, yönetimin durgunluğunu çarpıcı bir örneğini veriyordu. Alexey Alexandrovich'ten önceki yönetime kadar uzanan sorun gerçekten çok büyük paralara mal olmuş ve bu para boşuna harcanmıştı. Alexey Alexandrovich bakanlığa girer girmez bunu anladı ve işi ele almak istedi. Ama o zamanlar kendisine bakanlıkta yetinince güçlü hissetmiyor, bu işte çok kişinin çıkarı olduğunu ve serüvene atılmanın tedbirsizlik olacağını biliyordu. Ayrıca yapılacak başka işler de vardı. Yönetimin uyuşukluğu yüzünden eskiden yapıldığı gibi bu işi de savsakladı. Alexey Alexandrovich'in düşüncesine göre işin başka bir bakanlıkta eleştirilere yol açması haksızlıktı. Çünkü tüm bakanlıklarda bazı kibarlık kuralları gereğince hiç kimsenin açıklamaya cesaret edemediği çok daha açık rezaletler vardı. Şimdi de kendisine kızıyorlardı. O, Zaraits eyaletindeki tarlaların sulanması işlerini yürüten komisyonun çalışmalarını incelemek ve denetlemekle yükümlü bir komisyonun atanmasını isteyerek saldırganlara karşı koyuyordu. Buna karşılık kendisi de bu komisyon üyelerine çok sert davranıyordu. Ayrıca azınlıkların sorunları için özel bir komisyon istiyordu. Bu son sorun 2 Haziran'daki oturumda bir ara ortaya atılmış ve onu çok ivedi bir sorun olarak gören Alexey Alexandrovich tarafından heyecanla desteklenmişti. Sorun çeşitli bakanlıklar arasında tartışmalara neden oluyordu. Alexey Alexandrovich'e düşman olan bakanlık, azınlıkların durumunun çok iyi olduğunu, tasarlanan reformun onlara zarar verebileceğini ve bütün kusurun Alexey Alexandrovich'in bakanlığın yasaların öngördüğü önlemleri yerine getirmemesinde olduğunu kanıtlamak istiyordu. Bu suçlamalara yanıt olarak şunları önermek niyetindeydi Alexey Alexandrovich. 1. Azınlık topluluklarının sorunlarını yerinde incelemek üzere yeni bir komisyon atanması. 2. Bu durumun kurula sunulan resmi raporlarda görüldüğünden daha iyi olması durumunda bilginlerden oluşan yeni bir kurulun A. politik, B. yönetimsel, C. ekonomik, D. etnografik, E. parasal, F. dinsel yönlerden bu insanların içinde bulunduğu acı durumun nedenlerini incelemekle görevlendirilmesi. 3. Karşıt bakanlığın azınlık halkının içinde bulunduğu kötü koşulları iyileştirmek için son 10 yılda aldığı önlemleri açıklaması ve son olarak da komitece getirilen 5 Aralık 1883 tarih ve 1715 sayılı yazılardan anlaşıldığına göre bakanlığın yasanın 18 ve 36. maddelerinin ruhuna neden aykırı hareket ettiği konusunda bir açıklama istenmesi. Düşüncelerinin özetini hızlı hızlı yazarken Alexey Alexandrovich'in yüzü heyecanla kızarıyordu. Bir sayfayı doldurunca ayağa kalktı, zili çaldı ve kendisine gerekli olan bilgileri yollaması için büro şefine bir not yazdı. Sonra yıkanıp odasına geçti. Karısının portresine yine bir göz attı ve küçümsercesine gülümseyerek kaşlarını çattı. Kitabelerle ilgili kitabı yeniden eline aldı ve bu kez ilgisini çekti. Saat 11'de yatmaya gitti. Yatağa yatınca karısıyla yaptığı tartışmayı anımsadı ve bu kez durumu karamsar bulmadı. 15. Wronski durumların yanlış olduğunu söylediği zaman Anna inatla bunun aksini söylese bile ruhunun derinliklerinde bunun tüm çirkinliğini, tüm namussuzluğunu anlıyor, bu durumdan kurtulmak istiyordu. At yarışlarından kocasıyla dönerlerken heyecanlanarak ona her şeyi itiraf etmiş, bu itirafın verdiği acıya karşılık kendini rahatlamış hissetmişti. Kocasının gidişinden beri durmadan mutlu olduğunu, şu anda her şeyin açıklandığını ve artık saklamaya ve yalana gerek kalmadığını söyleyip duruyordu. Bundan böyle durumu tartışma götürmez biçimde belirginleşmişti. Belki önünde kötü günler olacaktı ama en azından yanlış anlamadan ve yalandan kurtulmuş oluyordu. İtirafının kocasına ve kendisine verdiği acının durumun belirginleşmesiyle giderileceğini düşünüyordu. Akşam Wronski'yi gördü ama durumun açıklığa kavuşması için ona söylemesi gerektiği halde kocasıyla arasında geçenlerden söz etmedi. Ertesi sabah uyanınca Anna'nın ilk düşüncesi kocasına söylemiş olduğu sözler oldu. Bu sözler ona öylesine iğrenç, öylesine tuhaf ve öylesine kaba geldi ki bunları söylemeye nasıl cesaret edebildiğini anlayamadı. Bunun doğuracağı sonuçları düşünmeyi bile göze alamıyordu. Ama sözcükler ağzından kaçıvermiş ve Alexey Alexandrovich de ses çıkarmadan gitmişti. Wronski'yi yeniden gördüm ve ona hiçbir şey demedim. Giderken onu çağırıp her şeyi söylemek istedim. Ama daha önce söyleyemeyişimi tuhaf bulmasından korktum. Bu korku ve sessizlik neden? Bu soruya yanıt olarak utançtan yüzü kızardı. Onu söylemekten alıkoyan şeyin utanç olduğunu anlıyordu. Bir akşam önce çok açık görünen durumu şu anda umutsuz gibi geliyordu ona. O zamana dek onursuz davrandığını aklına bile getirmeyen Anna bunu düşününce birden korkuya kapıldı. Kocasının alabileceği kararı anımsayınca en korkunç düşünceler aklına geldi. Her an kocasının kahyasının gelip onu evden kovacağını ve suçunu herkesin öğreneceğini düşündü. Bu şekilde kovulursa nereye gideceğini soruyordu kendi kendine. Yanıt bulamıyordu. Öte yandan Wronski'yi düşününce onun kendisine karşı olan aşkının çok fazla güçlü olmadığını ve kendisinden bıkmaya başladığını sanıyordu. Ona kendini zorla kabul ettiremezdi. Sonuçta Wronski'ye kin duyuyordu. Kocasına söylediği ve aklından çıkmayan bu sözleri herkesin içinde söylediğini, bunları herkesin duyduğunu sanıyordu. Çevresindeki insanların yüzüne bakmaya cesaret edemiyor, o da hizmetçisinden kaçıyor, oğlu ve dadısıyla karşılaşma korkusuyla dairesinden ayrılamıyordu bile. Sonunda uzun zamandır onu kapının yanından gözleyen oda hizmetçisi kendiliğinden içeri girmeye karar verdi. Anna kadının yüzüne soru sorarcasına baktı ve korkudan kızarıp bozardı. Hizmetçi zil çaldığını sandığını söyleyerek özür diledi. Bir mektupla bir giysi getiriyordu. Mektup Betsy'dendi. Betsy o sabah bir kroket partisi için Liza Merkalova ve Baroness Stolz ile hayranları Kaluzhinski ve yaşlı Stremov'u beklediğini anımsatıyordu. "Geliniz, hiç değilse bir gelenek incelemesi yapmış olursunuz. Size güveniyorum," diyordu mektubun sonunda. Anna mektubu okudu, derin derin iç çekti. "Hiçbir şey istemiyorum," dedi Anushka'ya. "Git, hemen giyinip çıkacağım. Hiçbir şeye gereksinimim yok." Anuşka çıktı ama Anna hemen süslenmeye başlamadı. Aynı durumda kolları sarkmış, başı eğik oturuyor, tüm bedeni uzun uzun ürperiyordu ara sıra. Bir şey yapmak, bir şey söylemek ister gibi görünüyordu. Durmadan "Tanrım, Tanrım" diyordu. Ama bu sözlerin ona göre hiçbir anlamı yoktu. Aldığı dinsel eğitim gereği inançları sağlam olmasına karşılık dinden yardım isteme düşüncesi Alexey Alexandrovich'ten yardım isteme düşüncesi kadar çılgınca görünüyordu ona. Anna yaşamasının nedeni olan şeyden vazgeçmedikçe dinden hiçbir şey bekleyemeyeceğini önceden biliyordu. Acı çekmesinin dışında ilk kez hissetmiş olduğu bu yeni ruh durumu yüzünden korkuya kapılıyordu. Gözler yorgun olduğunda eşyaların ikiye bölünmesi gibi ruhunda da her şey ikiye bölünmüştü sanki. Zaman zaman neden korktuğunu ya da neyi istediğini bilmiyordu. Şu andan mı, gelecekten mi, tam olarak neyi istiyordu, bilmiyordu bunu. "Ah, ne var sanki?" dedi içinden. Başının iki yanında şiddetli bir acı hissetti. 7. kaset, 1. yüzün sonu.